yolu. Hoş geldiniz TGRT FM'deyiz. Güzel bir öğle sonrasında yine sizinle buluştuk. Keyifli geçmesini, sağlıklı geçmesini diliyoruz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Bugün yine geçmişe döneceğiz, tarih konuşacağız ama bugünden çok da uzaklaşmayacağız. Aslında bugünkü gündemin geçmişteki yansımasına şöyle bir bakalım istiyoruz. Bugün eğitim öğretimden konuşacağız. Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün eğitim öğretimden konuşacağız. Aslına bakarsanız uzun zamandır konuşuyoruz. 4 artı 4 artı 4'e geçtiğimizden beri bizim gündemimizde. Ama biz bunu biraz geçmişten bugüne getirmek istiyoruz. Bu eğitim sistemini değil, geçmişteki eğitim sistemini, eğitime, öğretime, okula başlama yaşını biraz konuşalım istiyoruz. Eğer izniniz olursa, geçmişte nasıldı? Çocuklar kaç yaşında okula başlardı? Nasıl bir müfredat vardı? Kaç saat okulda kalırlardı? Özellikle küçük yaş için çocuklara gösterilen bir öncelik var mıydı? Neler söyleyeceksiniz?
Evet, şimdi çocuklar olduğu müddetçe ve insanlar bilgiye, yeni şeyleri öğrenmeye aç oldukları müddetçe, meraklı oldukları müddetçe, eski tabirle müheyya oldukları müddetçe bu mevzu konuşulur. Ve tabii hele bizim memleket gibi bazı şeylerin yapboz tahtası gibi her iktidarla veya belli periyotlarla bazen seneden seneye, hatta bazen sene içinde sömestirden sömestire değiştiği memleketlerde bu işin ila nihai konuşulacağı ortadadır. Hı hı. Şimdi bir kere eskiden bahsetmek gerekirse Osmanlılarda da bir medeniyet, bir cemiyet var. Elbette ki bu cemiyetin çocukları var. Bu çocukların cemiyet içindeki hayatlarını tanzim etmeleri için kendilerine yol yordam göstermek lazım. İşte mektepler bunun için vardır. Ondan sonrası insanın bilgiye olan merakını, isteğini, arzusunu tatmin için vardır. Osmanlılarda bir kere şunun altını çizmek istiyorum. Daha önce de çeşitli vesilelerle söyledim. Eğitim diye bir mefhum yoktur. Yani devletin eğitimi üstlenmesi diye bir mefhum yoktur. Eğitim kelime itibariyle eskiden terbiye denilen kelimenin karşılığıdır. Eğitim ve öğretim dendiği zaman eğitim terbiyenin, öğretim tahsil veya talimin karşılığıdır. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda da talim terbiye kurulu vardır. Mekteplerin müfredatını orası tespit ve tayin eder. Şimdi bu kelimenin üzerinde niçin durdum? Çünkü Osmanlılarda mektepler var. Adına mektep, şimdi okul denilen Fransızca orijinli bir kelime. Mektep denilen müesseseler var. Bu mektepler her mahallede, orası köyse her köyde bir tane olmak üzere tesis edilmiştir. Ve bu mektepler ekseriya camilere bitişik, camiye bağlı olarak
devlet
vardır.
Devlet mi yapar?
Hayır. Hiçbir mektep, medrese, cami, hastane Osmanlılar zamanında devlet tarafından yapılmamıştır. Şahıslar yapar. Her mahallenin bir camisi vardır. Mabetsiz şehir mahalle olmaz. Mabedin de tamamlayıcısı birinci ölçüde çeşme ise, ibadet çünkü susuz yapılmaz. İkinci kolu mekteptir. Çünkü insanların ibadet etmesi öncelikle mektep sayesinde olur. İnsanların alışveriş etmesi mektep sayesinde olur. Bir şey öğrenmesi lazımdır. Onun için mektep mabedin iki kolundan birisidir. Biri su, birisi mektep.
Okuma yazma öğrenilen yer, evet. Değil mi? Onu kastediyoruz.
Evet, onu kastediyoruz. Onu kastediyoruz. Hı hı. Bu camiyi kim yaptırmışsa mektebi de o yaptırmıştır. Camiler umumiyetle vakıftır. Bunları hususi şahıslar yaptırır. Bu bir paşa olabilir, bir hanımefendi olabilir, bir ağa olur, bir tüccar, esnaf olur, bir devlet adamı, vezir, paşa olur, fark etmez. Devlet hiçbir zaman cami, mektep, çeşme gibi hayır eserleri yaptırmaz. Çünkü İslam cemiyetinde bunlar şahıslara bırakılmıştır. Çünkü bunlar ibadettir. İbadet, devletin ibadet etmesi düşünülemez.
Peki, yani bu eserleri yapmak ibadettir.
İbadettir.
Dolayısıyla buradan doğacak olan sevabı da vatandaş, yani insan,
evet,
almalıdır.
İnsan almalıdır. Devletin böyle bir şey yapması düşünülemez. Bir de bunu yapmak için devletin daha çok vergi toplaması lazım ki bu da o zamanki devlet düzeninde makbul tutulan bir şey değil. Devletin fazla vergi toplaması istenmez, beklenmez. İstifade edenler. Diyelim ki birisi oraya cami yaptırmadı veya mektep yaptırmadı. O mahalle halkı toplanırlar, oraya bir cami yapar, yanına da mektep yaparlar. Diyelim ki paraları camiye yetti, mektebe yetmedi. Mektep caminin içinde olur. Cami dendiği zaman zaten eskiden mahkemeden tutun konferans salonuna kadar, mektebe kadar her işin görüldüğü yerdir. Davalar camide görülür. Kadı camide oturur. Müftüye fetva sormaya gidenler camide sorarlar. İnsanlara bir şey tebliğ edileceği zaman camide tebliğ
edilir. Hatta alışveriş bile onun etrafında
alışveriş
olur.
Alışveriş bile onun etrafında olur. Çarşı onun etrafında kurulur. Ama caminin mektebi varsa bu ayrı bir binadır. Bu mekteplere Sibyan Mektebi denir. Sibyan 7 yaşından büyük çocuklar için, daha doğrusu kendini bilen çocuklar için kullanılan bir tabirdir. Ondan küçük çocuklara tıfıl derler. Argo'da kullanılan bir kelimedir. Etfal, vaktiyle bilenler bilir. Himaye-i Etfal Cemiyeti vardı. Şişli Etfal Hastanesi vardı.
Onu daha çok biliyoruz.
Tıfıllar, çocuklar, yani kendini bilmeyen küçük 3-4 yaşında çocuklara tıfıl derler. Ondan sonra Sibyan, Sabi, Sabi'nin çoğulu Sibyan'dır. Sibyan Mektebi derler. Bazen de hususi Sibyan mekteplerine rastlıyoruz. Fatih'te, Üsküdar'da var. Camiden müstakil olarak mahalleye bir Sibyan mektebi yapılmış. Bu daha ziyade İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük şehirlerde
kalabalık mahallelerde
oluyor. Camiye, cami kompleksinden ayrı bir yerde Sibyan mektebi.
Şimdi Sibyan mektebine gidebilmesi için kaç yaşında olması gerekiyor?
4 yaşında olması lazım.
4 yaş. Yani 4 yaştan itibaren.
Hatta şöyle rivayet ederler ki 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken çocuk mektebe başlar. Mektebe başlamanın mevsimi yoktur. Eylül ayında okullar açılıyor. Böyle bir şey mevzu bahis değildir.
Okul açık mı?
Okul her zaman açıktır. Ramazan ayında, bayramlarda kapalıdır. Perşembe ve cuma günleri tatildir. Talebe aradan başlayabilir. Yani aradan girip, çünkü hocalar sınıfa değil, talebelere anlatırlar.
Ama şimdi bu,
talebelerle alakadar olurlar.
Şimdi tam kafamızda otursun diye söylüyorum. Bir grup öğrenci ders yapıyor.
Çünkü sınıf sistemi yoktur. Mahallede mektebe giden çocuk sayısı azdır. Mahalleler küçüktür. Her mahallenin bir Sibyan mektebi vardır. Mahallede ayrı sınıflar yoktur. Binaenaleyh talebe...
tek sınıf mı?
Evet, muallim tek sınıfta, kız erkek her yaşta çocukla alakadar
tek
olur.
Tek sınıfta?
Tek sınıfta.
Ve bütün öğrenciler aynı, evet, sınıfta tek bir öğretmen
tek
var.
Tek öğretmen.
Nasıl yetiyor hepsine?
Yeter, çünkü talebe sayısı fazla.
Ne kadardır mesela, en az en çok var mı
20
böyle?
20 talebedir, 30 talebedir.
30 talebedir.
40 talebedir en fazla.
Öğretmen nasıl yeter?
Nasıl yetiyor? Çünkü müfredatı anlattığımız zaman bu anlaşılacaktır. Eski marif sisteminde, daha doğrusu şarktaki marif sisteminde, daha doğrusu orta çağdan beri gelen diyalektik sisteme göre talebe hocayla öğrenir. Yani hoca talebe, usta çırak münasebeti gibidir. Öyle hoca ders sınıfa geliyor, herkese anlatıyor. Anladınız mı? Anladım. Tamam, çıkarın ki. Öyle bir şey yok. Tek tek talebeye anlatıyor. Bir talebe çabuk anlar, bir talebe geç anlar. Bir talebe daha başka şeylere geçer, öbür talebe geride kalır. Yani dolayısıyla şahsa göre sistem işler.
Şimdi sınıfta çalışanlar, öğrenciler devam ediyorlar bir yandan. Bir yandan öğretmen yeni bir öğrenciyle birebir mi ilgileniyor?
Birebir ilgilenir.
Aynı sınıfta.
Ona dersini verir, anlatır. Diğerleri dersini çalışırlar. O dersini çalışırken diğerlerinin dersini alır. Böylece sabahtan öğlene kadar, bazen öğleden sonra da hoca talebelerle meşgul olur.
Şimdi spor sınıfları var. Çocukları, evet, spor okullarına götürüyoruz. Mesela orada da evet yaş gruplarına göre bir ayrım var ama çocuk giriyor grubun, evet, içine. öğretmen ona biraz bir şeyler öğretiyor tek başına. Sonra işte maça çıkıyorlar beraber. Daha çok hani öğretmenle öğrendiği kadar arkadaşlarından da öğreniyor.
Tabii zaten
kendinden daha iyi bilen.
Eski marif sisteminde üst sınıflar alt sınıfları yetiştirmek, derslerine çalıştırmak, derslerini dinlemekle mükelleftir. Yani medreselerde de bu sistem vardır zaten. Mesela bir yeni talebe girdiği zaman buna suhte derler. Softa kelimesi buradan alınmıştır. Üstteki danışmendin yanına verilir. Aynı odada kalırlar bunlar. Bu suhte, tabi artık bu büyümüştür. Medreseden bahsediyorum yani. Orta lise, hı hı, üniversite seviyesi. Bu danışmendin yemeğini getirir imaretten, yemekhaneden. Çamaşırını yıkar. Mumunu yakar. Seccadesini serer. Namaza kaldırır. O da onu ona ders çalıştırır. Ve ondan sorumludur. Hoca danışmende sorar. Sen niye çalışmadın bunu? Bu çocuk niye böyle geri?
Geri kal.
Böyle bir sistem. Bu Amerika'da da ve İngiltere'de bazı mekteplerde vardır. Ve tabii bunun getirdiği bir saygı vardır. Sadece ders değil, önceki talebeden görgü görenek, oturma kalkma da öğrenir. Yani o bir nevi stajyer gibi, junior gibi bunda eğitim görür. Bu mahalle mekteplerinde de böyledir. Hoca ileri talebelerden birini diğerlerinin üzerine mübassır yapar. Arkadaşını ders çalıştır. Arkadaşın dersini dinle gibi. Sonra o çocuğun dersini alır. Böylece zaman kazanılmış olur. Böyle bir sistem var. Dolayısıyla aradan girmek mümkündür. Zaten mektep çocuk 4 yaş. Bu da mutlak değil. Böyle bir kanun yok. 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olması bir gelenektir. Bugün olduğu zaman çocuğu amin alayı denilen bir merasimle hocaya götürürler. Hoca okuma yazmayı alfabenin ilk harfi olan eliften talebeyi başlatır. Başta bir dua yaparlar. Duadan sonra elifle başlanır ve ders bu şekilde devam eder. Yani dediğim bir kere şey yoktur. Ders açılış günü diye bir şey yoktur. İki, mutlaka mektebe gitmesi gereken yaş diye bir yaş yoktur. Sultan Mahmud'a kadar zaten mecburi değildir ilk tahsil. Sultan Mahmud bir kanun çıkararak ilk tahsilin mecburi olması hükmünü getirmiştir. Ve hiçbir kimse çocuğunu ilkokula göndermeden çıraklığa, işe vermeyecektir. Sultan Mahmud'dan beri bu ilk tahsil bizde mecburidir.
Şimdi artık biraz
yaklaşık
daha
1830'lardan beri bu tahsil mecburidir.
Ondan önce?
Ondan önce mecburi değildir. İhtiyaridir.
Ama yine de
ama şöyle
4 yaşında bir çocuğu bir yerde çalıştıramayacağınıza göre
şimdi çocuğunuzun siz en azından Kur'an-ı Kerim okumasını, bir mektup yazmasını, zaruri hesapları yapmasını, oturma kalkma bilmesini öğrenmesini isteyeceğinize göre bulunduğunuz köy ve mahallede mektep varsa zaten tabii olarak gönderir. Zaten ben mektebin yani tahsili mecburi olması kadar komik bir şey düşünemiyorum. Anne babalar çocuklarını zaten mektebe gönderirler. Bunun mecbur olması ben bir şey mecbur oldum zaten antipati meydana getiriyor.
Ama bir taraftan da eğitim öğretime özellikle belli bir yaştan sonra çocukları göndermemek konusunda ciddi bir yatkınlık var toplumumuzda.
Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani anne babalar çocuklarının iyiliğini devletten daha fazla düşünecek kimselerdir. Böyle değilse zaten yani ailede başka bir takım problemler varsa o problemler zaten çocuğu zorla mektebe götürmekle hallolmuyor.
Ama çocuk için iyilik kavramı ailenin gözünde her zaman eğitimden geçmeyebilir.
Geçmeyebilir.
Yani çocuğu
onu aileye bırakacağız. Çocuk için iyiliği yani eğitim bir kere devletin hakkı değildir. Bu insan haklarına aykırıdır. Devlet çocuğu eğitemez. Ben onun için Milli Eğitim Bakanlığı'na şiddetle karşıyım. Marif Nezareti Osmanlı'daki ismi Milli Öğretim Bakanlığı olması lazımdır. Devletin dünyanın hiçbir yerinde çocukları alıp eğitme hakkı yoktur. Bu insan haklı, insanlık suçudur. Çocuğu eğitmek anne babanın hakkıdır. Devlet alıp da çocuğu kendi istediği şekilde bir şey veremez, şekil veremez. Bu ancak faşist İtalya'da, komünist Rusya'da, Nazi Almanya'da görülmüş.
Dünyanın her yerinde eğitim
dünyanın böyle değil.
Başlamanın
dünyanın hiçbir yerinde eğitim lafı kullanılmaz. Bu eğitim bize mahsustur.
Peki laf oradan alınsa yerine öğretim gelse bir şey değişir mi?
Çünkü bizdeki ilk orta lisenin maksadı kanunlara, mevzuata bakarsanız çocuğa bir şey öğretmek değil. Onu eğitmek, hizaya sokmaktır. Yani devletin, resmi ideolojinin veya devletin beklentilerine uygun tek tip her türlü bu tek tipliğe aykırı şeyden arınmış, ailelerden alabileceği farklılıklardan, varyasyonlardan, renkliliklerden arınmış bir tek tip insan yetiştirmektir. Bu Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisidir. Bu çözülmeden 4+4+4 olması, güzel binalar yapılması, 100 bin öğretmen yetiştirilmesi.
Çare ne olabilir?
Marif sisteminin değişmesidir. Yani müfredatın
değişmesidir. O kadar çok değiştirdiler ki mesela bu son 10 yıl içinde 3 defa
adamın
orta öğretimde.
Adamın adı Ali Hıyar'mış. Çok şikayetçiymiş isminden. Dava açmış, değiştirmiş. Veli Hıyar yapmış. Şimdi bizdeki de öyle bir şey. Değiştiriliyor. Yani yapılan esaslı bir, böyle bir problem görülmüyor veya görenler bunu telaffuz etmek istemiyor. Devamlı müfredat arttırılıyor. Ne lazım çocuklara bu kadar müfredat? İlk mektepte bu kadar müfredat ne lazım? Benim küçükken çocuğum derdi ki, baba ben bu kredi kartı nasıl alınır, nasıl çalıştırılır, tren bileti nasıl alınır, tayyare bileti nasıl alınır? Bunları öğrenmek istiyorum. Bize bunlar ben hayata ben nasıl attım? Böyle çocukken ilkokulda bunu sorardı bana. İlk mektepte öğretecek şeyler bunlardır. Yani insanlarla iletişim kurmak, haberleşmek, düşüncelerini anlatabilmek, bunlar yok. Belli bilgiler sonradan unutacağı, çocuğa yüklenen, bunlar dünyanın medeni memleketlerinde terk edilmiş şeyler artık. Biz hala daha çocuğa çok ders koyarak, çok şey öğreterek onları hizaya getirdiğimizi zannediyoruz. Lisandan açın, bir sürü lisan dersleri vardır. Kaç kişi liseyi bitince lisan biliyor? Halbuki lisanı istidadı olanlar seçip sadece onlara yüklü bir şekilde öğretirse memlekette daha çok faydası olur. Yani bir kere problem burada. Onun için yani bir kere bu eğitim derdinden vazgeçmesi lazım devletin. Çocukları alıp eğitme derdinden vazgeçmesi lazım. O anne babanın işidir. Çocuğunu dilediği gibi eğitir anne baba. Ona kalmış bir şeydir.
Ama yani bilgiyi bu, öğretmek...
Ha, bilgi... Anne baba bilgiyi veremeyebilir.
Veremezsiniz.
Çünkü anne babanın kültür seviyesi düşüktür, imkanları yoktur. Bir de bilgi çok hızlı değişir. Şartlar bir de şöyle bir durum var. Yani neticede o bilgiyi alması lazım ki çocuk o cemiyette kendine en azından faydalı olabilsin. Bırakın etrafındakilere. Hocam bu bilgiyi vermek için devletin mektep açması, bu mekteplere de haydi şimdiki bizdeki 12 sene değil ama en azından birkaç sene mecbur tutması makul karşılanabilir. Bir kere 12 sene zaten mecburiyet gülünç bir şeydir. Yani o mecburen okula gönderirsin çocuğunuzu, tek tip adam yetiştiririz. Bu doğru değil. Şimdi bu iletişim çağında, haberleşme çağında, bilgi çağında artık bilgiye ihtiyacı olan insanlar bunu çok kolay öğrenirler. Bu eskiden böyle değildi. Ancak devletin elinden bazı şeyleri öğrenebiliyordunuz. Şimdi artık öyle değil. Onun için ben mecburi eğitim ve öğretime karşıyım. Mecburi eğitime kökten karşıyım. Mecburi öğretime de makul şartlarda şu taraftarım. Şöyle ki, trafik kaidelerini çocuğun bilmesi lazımdır. Konuşmak, yazışmak bunları, ama bunun dışında bilgi yüklemesiyle çocuklardan hayır gelmez.
Ama bu yüklemenin sonrasına göre bir takım sınavlarla çocuğun eğitim hayatı, hatta meslek hayatı, hatta geleceği, kazanacağı para şekillendiriyor.
Onu şöyle, onu da şöyle şekillendirecek. Şimdi hatta Osmanlı'dan misal verince de iş anlaşılacak. Şimdi Osmanlılar'da hayat bu kadar karmaşık değil. Yani insanlar ne olabilir yani Osmanlılar'da? Ya devlete girer memur olur ki kadıdan müftüye kadar, imama kadar, öğretmene kadar hepsi aynıdır. Bunlar medreseye giderler veya esnaf olur. Babası gibi veya bir esnafın yanına çırak girerek. Bunun için tahsile zaten gerek yoktur. Orada işi öğrenerek bunu kazanır. Babası çiftçi ise çiftçi olur. Bunun dışında zaten bir iş ortamı yoktur. Tabii son asırda, 19. asırda artık teknoloji ilerleyip de insanların, devletin teknik insanlara ihtiyacı olunca devlet yeni mektepler açmıştır. Yani maarif sistemini değiştirmiştir ki şu o maarif sistemi bugün bizde de şekil olarak, teşkilat olarak aynen devam etmektedir. Yani şu anda bizim maarif sistemimiz, mektepler Osmanlı'dan bize mirastır. Yeni kurulmuş değildir. Bütün ortaokul, lise, hepsi üniversite, ilkokul, hepsi Osmanlı'dan kalma. Devlet demiş ki ya benim memurlara ihtiyacım var, baytara ihtiyacım var, veterinere, doktora ihtiyacım var, mühendise ihtiyacım var, hukukçuya ihtiyacım var, mülkiye adamına yani büyükelçidir, efendim vay bunlara öğretmene ihtiyacım var. Bunlar için teknik okullar kurmuş. Bunlar meslek okullarıdır aslında. Çıkanlar doğrudan iş bulmaktadır, imtihansız alınmaktadırlar. Belli bir seviye aranıyor bunlarda. Bunun için tabii ne lazım? İlkokul lazım. İlkokuldan sonra üst bilgi veren ortaokul lazım. Ve lise lazım. Lise zaten bütün dünyada üniversiteye hazırlık okuludur. Herkes lise okumaz. Üniversiteye giden lise okur. Onun için Osmanlılar'da bunun adı idadiydi. İdadi hazırlanma demektir. Hazırlık demektir. Şimdi peki niye ilkokul kurdu? İlkokul yok muydu eskiden? Vardı. Fakat düzensizdi. Yaş düzensiz, açılış düzensiz. Kimi 4 yaşında gidiyor, kimi 6 yaşında gidiyor. Bunun üzerine Osmanlılar iptidaiye mektepleri kurdular ki bugünkü ilkokulların atasıdır. İptidai ilk demektir. Burada aynı bugünkü ilkokullar gibi 3 veya 4 sene sürer. 6 yaşını bitiren çocuklar buraya alınır. 11-12 yaşına kadar burada okurlar. Burada ne okurlar? Okuma yazma okurlar. Kur'an-ı Kerim okurlar. Dini bilgiler öğrenirler. Zaruri dini bilgiler öğrenirler. Yazı yazmayı öğrenirler. Daha önce konuşmuştuk. Okumak başkadır, yazı başkadır. Yazı yazmayı öğrenirler. Güzel yazı yazmayı öğrenirler. Efendim bir edebiyat öğrenirler, şiir tahlilleri öğrenirler, basit ama bunlar. Hesap öğrenirler, tarih öğrenirler ve ilk mektebi bitirirler. Bu dersler çok yüklü değildir. Şimdi ilk mektebi bitiren bir insan cemiyette kendine ve çevresine farklı faydalı olabilecek asgari bir donanımı elde eder. Eğer okuyacaksa bu, rüşdiye gider. Rüşdiye olgunlaşma demektir. Bugün korktu okulun karşılığı. 2 yıldır burada ilkokul çocuğuna lazım olmayan Fransızca gibi, fen bilgisi, geometri gibi daha ileri dersler öğretilir. Eğer üniversite okuyacaksa mutlaka liseye gitmesi lazımdır. Liselerde belli zamanlarda 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmiştir Osmanlılar'da. Çeşitli liseler vardır. Bu liseler ama çok muazzam bir donanım kazandırmaktadır talebelere. Öyle ki bu liseleri bitirenler bazen üniversite mezunu muamelesi görmektedir ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bunlar üniversite mezunu muamelesi görür, yedek subaylık yaparlardı. Rüşdiye mezunları bazen lise tahsili aranmadan üniversiteye kabul edilmiştir. Yaşları tutuyorsa, çünkü rüşdiye tahsili ciddi bir tahsildir. Muvaffak bir talebe ise rüşdiye de mekteplerin de yüksek mekteplerin de ihtiyacı olduğu için bazen lise tahsili aranmadan rüşdiye mezunları, ortaokul mezunları bir imtihana tabi tutularak üniversitelere alınmıştır. Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi Osmanlılar'da zaten yüksek tahsil bir ihtiyaca mebni doğmuştur. Eleman ihtiyacına mebni doğmuştur. Bunlar için de tabii yeni bir marif sistemi dizayn edilmiştir. Ortaokul ve liseler bu üniversitelere eleman yetiştirmek üzere vardır. İlkokullarsa revizyona alınmış ve yeniden dizayn edilmiştir. Şimdi günümüzde bundan farkı nedir? Eğer çocuğu belli bir yöne yönlendirmek isteniyorsa, çocuğun istidadı vardır, kabiliyeti vardır. Bu çok küçük yaşta anlaşılır. Küçük yaştan itibaren çocuk yönlendirilir. Bu sistem bugün İngiltere'de ve kısmen Amerika'da caridir. Çocuğun istidatları, zeka ve istidatları nispetinde çocuk derslere yönlendirilir. Mutlaka alması gereken İngilizce gibi dersler vardır. Yani bize göre Türkçe. Onun dışındaki dersleri çocuk istidadına göre seçer. Belli bir seviyeye geldim artık çocuğa sen yüksek tahsil yapamazsın denir. Bu zekayla, bu şeyle yapamazsın.
Bu kapasitede bu çocuk, değilsin demek.
Evet, bu çocuk hayatta kendine ve başkalarına sıkıntı olmayacak şekilde bir mesleğe kazandırılır. Çünkü bunun mutlaka bir el becerisi vardır. Onu yapar ve bu şekilde liseyi bitirerek veya hiç liseyi bitirmeden usta çırak münasebetiyle çocuk hayata atılır.
İleri bir yaş değil midir bu usta çırak için?
Değildir. Şimdi yani gençlerin olgunlaşması için, yani 14 yaşında çocuk çıraklığa yönlendiriliyor. Yani Avrupa'nın şimdiki teknolojisine bakarsanız bu yaş normaldir. Belki daha küçükte gitmesi daha makul gibi görülebilir. Onun için mesela İngiltere'de yüksek tahsil yapanların sayısı %4, %5'i geçmez.
Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ardından kadın erkek, daha doğrusu kız erkek çocuk açısından bakacağız buna. Özellikle okuma yazma ve genel bilgiler açısından. Sonra para kısmına bakacağız. Bu okullarda para var mıydı? Özel okul nedir? Nasıl yapılır? Ardından yurt dışıyla biraz karşılaştıralım. Özellikle Türkiye'de üniversite okumak pahalı mıdır? Sonrasında nasıl bir hayat bekler sizi? Yurt dışında nedir? Bir de eskiden nasıldı? Hepsini değerlendirelim. Bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii eğitimi önemsiyoruz, bu bir gerçek. Ailelerin çocuklarına bırakabileceği başka bir şey olmadığı için böyle belki. Eskiden bir bakkal dükkanınız varsa, babanızdan size kaldıysa çocuğunuza da onu bırakabilir ve yeteceğini düşünebilirdiniz. Evet. Toprağınız varsa çocuklarınıza paylaştırırdınız. Evet. Ama şimdi hayat çok hızlı akıyor. Belki daha fazla para harcıyoruz gereksiz yere. Hani ihtiyaçlarımız arttı bu durumda. Masraflarımız da arttı.
Düzen değişti. Artık ziraat cemiyeti değil, esnaf cemiyeti değil. Yani çok çeşitli meslekler ortaya çıktı. Ve bu meslekler mutlaka bir ciddi edukasyon, mektep desteğiyle ancak elde edebilecek bir kariyeri gerektiriyor. Bunun için mektebe gitmek ve bir diploma sahibi olmak çok mühim. Tabii bu aynı zamanda popülist politikalar neticesinde sulandırılması da mümkündür. Yani yüzlerce üniversite ve fakülte vardır. Çoğunda doğru düz hoca ve tedrisat yoktur. Ama herkese birer diploma verirler. Bunlar da çok gülünçtür. Yani işinde o kısmı var ama dediğiniz gibi bir annenin, bir babanın çocuğuna verebileceği en iyi miras bu oldu. Çocuğuna bir kariyer kazandırmak. Çünkü dünya artık bunu icap ettiriyor. Fakat işte burada da çok rasyonel davranmak lazımdır. çocuğa hakikaten faydası olabilecek. Yani sırf çocuğumun bir diploması olsun değil, çocuğa hakikaten bir donanım kazandıracak tahsil olmalı. Bir de realist olmak lazım. Anne babalar kendi komplekslerini değil, çocukların istidatlarını, kabiliyetlerini, heveslerini, zamanın şartlarını nazara almalılar. Mesela Türkiye'de mecburi askerlik sebebiyle çok kişi gereksiz yere üniversiteye gidiyor. Ben biliyorum ki, tahmin ediyorum ki askerlik kaldırılırsa bunların %50'si üniversiteye gitmez. Çünkü üniversite gidiş sebebinin
kısa dönem yapabilmek için.
Yapabilmek içindir. %50, yani çoğu böyledir. Bunlar tabii garip durumlar. Yani üniversite için okunan bir şeydir. Kariyer elde etmek için okunan bir yerdir. Şimdi Osmanlılara döndüğümüz zaman bir kere bu mektepler erkekler için midir? Görünüşte evet, ama aslında öyle değil. Çünkü artık Osmanlı cemiyetinde kadının da belli bir yeri vardır. Bir kere ilk mekteplere zaten kızlar da gönderilir zannedilenin hilafına.
Aynı sınıfta.
Aynı sınıfta okurlar. Fakat kızlar bir hizada, kapıya yakın tarafta, erkekler cama yakın tarafta oturtur. Bazen hoca kızar, siz camdan dışarı seyrediyorsunuz, erkekleri kapı tarafına koy. Yani hanımlar önce girip, önce çıksınlar diye kapı tarafına kızlar oturtulur. Adet budur. Yani kapı tarafına oturtması sebebi budur. Yani erkekler taciz etmeden hanımlar önce çıksın, önce girsin gibi. Bu binaya göre değişir. Kızlar da vardır. Şimdi mesela bazılarının anneleri, babaları kırlık yerde yetişmiş olanların, benim annem, babam, dedem, ninem okuma yazma bilmiyor, demek ki Osmanlılar'da da köylük yerlerde, kırlık yerlerde okuma yazma nispeti fevkalade düşükmüş diyenler var. Burada bir anakronizme düşmemek lazım.
Dönem filmlerinin de burada.
Bu çok yanlıştır. Osmanlılar'da köylerde ve şehirlerde okuma yazma nispeti çok yüksektir. Ne zaman düşmüştü? Birinci Cihan Harbi. Bir kırılma noktasıdır. Bunu bilmeden Osmanlı Devleti'ni ve tarihini anlamak mümkün değildir. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz Birinci Dünya Savaşı sırasında yetişmiştir. Yani tahsil görememiştir. Mektebe gidememiştir. Can derdine düşmüştür. Hicret diye bir hadise var. Bugün Anadolu'da yaşayan insanların yarısı, belki daha fazlası hicret görmüştür. Kafkaslardan, Rumeli'den, Anadolu'dan. Bunlar bu hicret sıkıntıları sebebiyle karnı doymayan insan mektep. Şimdi bakın Suriye'de neler. Yani mektep düşünecek hali yok. Bundan dolayı onlar önceliği hayatta kalmaya vermişler. Mektebi ikinci plana atmışlardır. Ondan dolayı bir nesil okuma yazma nispeti düşüktür, bilhassa kadınlarda. Bunu umuma teşmil etmemek lazım. Ha, bundan sonra tahsil yapılır mı? Kızlara, kadınlara hiçbir zaman tahsil yaptırılmamıştır. Klasik devir için söylüyorum. Neden? Cemiyet hayatı bunu icap ettiriyor. Hanımlar ev hanımıdır. Ev hanımlarının tahsil yapması gerekmez. Çünkü tahsil zaten belli bir iş içindir. İmam olmak içindir, müftü olmak içindir, kadı olmak içindir. Veya devlete memur olmak, katip olmak içindir. Hanımların böyle bir şey yapamayacağı ortadadır. Sonra bu mektepler erkeklerle karışıktır. Kadın erkek kaç köç vardır. Hatta okumaya meraklı olan kızlara katip mi olacaksın derlerdi eskiden. Onun için klasik devirde kadınların okumadığını görürüz. Peki bu kadınların çok cahil ve yüzeysel olduklarını gösterir mi? Hayır. Nereden biliyoruz bunu? Klasik devirde yaşayan kadınların kendi işlerinde bir tahsil, talim sistemi geliştirdiğini biliyoruz. Kitaplar okuyarak, entelektüel kimselerinden ders alarak, bu kendi kocaları, amcaları, dayıları gibi erkekler olabilir. Bazı erkekler ki bunları bazı işgüzar olarak da değerlendirmiştir. Hanımlarına, kızlarına bazı bilgiler, öğrendiği bilgileri vererek bunların da başkalarını öğretmesini sağlamışlar. Mahalle ablaları derlerdi bunlara eskiden. Otoriter, her şeyi bilen, diğerler üzerinde de bundan dolayı bir hakimiyeti olan kadınlardı. Ve böylece bir kadınlar arasında da bir entelektüel havanın doğması sağlanmış. Kadınlar arasında divan yazan, şiir yazan insanlar az değildir. Klasik devirde yaşayan kadınların yazdığı mektuplara baktığımız zaman onların hiç de sıradan bir tahsil görmedikleri, en azından entelektüel seviyelerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii Tanzimat'tan sonra değişmiştir.
Bu özel ders yöntemi.
Özel ders çok. Evet. Yani Avrupa'da da zaten böyledir. Yani şimdi bir de mukayeseli olmak lazım. Yani bu devirde Avrupa nasıldır? Daha geridir. Avrupa'da erkeklerin de çoğu okuma yazma bilmemektedirler. Avrupa'da krallar arasında okuma yazma bilen çok azdır. Zaten okuyacak bir katibi vardır, sekreteri, o okur yazar.
İhtiyaç olmadığı yani, için.
Soyluların çoğu, lordlar, vikontların çoğu okuma yazma bilmemektedir.
Peki nasıl bir güven oluyor? Yani o kişinin gerçekten orada yazılanı okuduğuna...
İtimat işte, yanındaki adama itimat hasıl ediyor. İmzasını bile atamadıkları anlatılır bazı lordların. İmzalarını atamazlardı bir şeylere. Yani bunu biliyoruz. Dolayısıyla Osmanlılar'da bu bakımdan bir ilerleme vardır. Çünkü İslam dini ilme, okumaya emniyet verdiği için İslam Osmanlı cemiyetinde bir farklılık var. Ama Tanzimat devrinde durum değişmiştir. Yani hususi hoca sistemi devam etmiştir. Avrupa'da da vardır. Zaten ileri gelen zengin aileler çocuklarını mektebe göndermezler. Çünkü mektep çocuk için pespaye bir yerdir. Pistir. Hastalık kapma imkanı vardır. Ayak takımının çocuklarıyla haşır neşir olup incinme ihtimali vardır. Onun için yüksek aileler zaten çocuklarını mektebe göndermezler. Çocuğunu mektebe göndermek bir pespayelik veya aşırı ileri fikirlilik alametidir. Bu Avrupa'da da böyledir. Ben Avrupa'da da bazı hatıralarda babamı diyor mesela geçenlerde yine okudum Almanya'da, Avusturya'da babam beni okula gönderdiği için de bir soylu bir grafın oğlu, kontun oğlu gönderdiği için herkes babamı sosyalistlikle suçladı diyor.
Tabii eşitlik.
Evet. Hoca tutup da çocuğuna hoca tutamadın mı da sen herkese beraber mektebe gönderdin. Neyse. Tanzimat'tan sonra tabii Osmanlı'da çok şey değişti. Yeni mektepler kuruldu biraz evvel anlattığım gibi. Bu mekteplere çocuklar alındı. Müslüman ve gayrimüslim çocuklar alındı. Hepsinin, çünkü o zamana kadar gayrimüslimlerin okuyacağı mektepler çok mahduttu. Ve Osmanlı Devleti gayrimüslim vatandaşlarından çok fazla istifade edemiyordu. Devşirme yoluyla sadece edebiliyordu. Tanzimattan sonra onlar için de, onların da kabul edildiği mektepler açıldı. Bunların medreseye alınması mümkün değil. Çünkü dini tedrisat ağırlıklı olan bir yerde bir gayrimüslim medreseye giremez. Ama mektepler öyle değildir. Karışık tedrisat yapar. Ve bu mekteplere kadınlar da alınmıştır. Fakat Tanzimat sonrasında da yine dini hassasiyetler muhafaza edilmiş. Kadınlar için ayrı mektepler açılmıştır. İlk mektep değil. Ama orta, lise ve üniversite seviyesinde kadınlar için, kızlar için mektepler açılmıştır.
Kız lisesi gibi.
İnas Rüştiyesi, İnas İdadisi ve Darül Muallimat gibi Darül Muallimin öğretmen okuludur. Darül Muallimat kız öğretmen okulu, muallimat, muallime okulu demektir, açılmıştır. Bunun dışında kız erkek ayrımı olmayan tıbbiye mektebi gibi mekteplerde, edebiyat fakültesi gibi mekteplerde, amfilerde kızlar ve erkekler beraber fakat perde çekilmek suretiyle tedrisat görmüşlerdir.
Birbirlerini görmüyorlar.
Birbirlerini görmez, amfi şeklindedir. Hanımlar arkaya otururlar, araya perde çekilir, aradan önde erkekler otururlar. İki kapı ayrıdır kadınların ve erkeklerin girişi. Erkek hocalar ders verir, kızlar da dinlerler örtülü bir şekilde, ayrı bir şekilde girer çıkarlar. Hatta İnas Rüştiyesi ve İnas İdadesi olmayan yerlerde kız sınıfları vardır. Fakat bu kız sınıfları 5 dakika önce teneffüse çıkar. Yani erkekler aynı anda teneffüs yapamazlar. Bahçede bir araya gelemezler ve mektebin bitişi ve başlayışı da 5'er dakika arayla olur. Kızlar erkeklerin birbirine karşılaşmaması için. Buna ama tabii bu yaygın olmuş mudur? Hayır. Ama yine de Tanzimat devrinden sonra kız talebelerin mekteplerde çoğaldığını görüyoruz.
Daha çok hangi eğitimler için?
En çok da ne zaman çoğalmıştır? Çok kişi buna şaşırıyor. Sultan Hamit zamanında. Yobazlıkla suçlanan, istibdatla, müstebitlikle suçlanan Sultan Hamit zamanı Osmanlı Devleti'nin entelektüel seviyenin en yüksek olduğu zamandır. Basılan kitaplar, gazeteler ve bu bakımdan. En çok hangi mekteplere giderlerdi kızlar? Yani Rüştiye ve İdadi zaten her kazada Rüştiye vardır. Her şehirde İdadi lise vardır. Buralarda 10 erkek talebeye bir kız talebe bile düşmemektedir.
Evet, oran böyle.
Oran böyle. Üniversiteye geldiğimiz zaman burada kız talebelerin en çok olduğu yer Darül Muallimat'tır. Zaten kız öğretmen mektebidir. Çünkü burası çok büyük bir fonksiyon icra etmektedir. Kız rüştiyelerine ve kız idadilerine muallime yetiştirmektedir. Erkek muallime girmesin diye.
Yani yine kız öğretmen okulu ya da kız, evet, kızların gittiği okullar için. Hani mesela bir köy okulu için.
Hayır değil.
Değil.
Orada bir, yine hoca, o da zaten köy okulunda küçüktür çocuk.
Bir idadi
hoca için. Efendinin ders vermesi normal karşılanıyor. Orta mektep ve lisede kızlar büyümektedir. Oğlanlarla bir araya gelmesi fevkalade mahsurlu görülmüştür. Hocalardan da yaşlı ve perhiskar olanları. Bunu ben okudum. Yani diyor ki kız sınıfına işte erbabı mümeyyizeden yani doğru yanlıştan ayırabilen işte erbabı ırzu iffetten yani iffetin müsellem ya yaşlı ya çok böyle mazbut
başın adamlar. Yerden kaldırmayan
evet, öyle adamlar seçilmiş bunu bizzat da ifade etmişlerdir. Bu hassasiyeti göster. Çünkü anne babalar da bunda hassas davranabiliyor yani. Öğretmenin yakışıklı genç bir erkek öğretmen bir kız sınıfına sureti katiye de verilmiyor. Ne yapıp yapıp oraya bir yaşlı ırz ehli bir hoca bulunuyor. Onun dışındaki mekteplerden en kalabalık olanı tıbbiye mektebidir. Tıbbiye mektebinde mühim miktarda nispet söyleyemeyeceğim ama kız talebe vardır. Edebiyat fakültesinde bunlar tabii 20. yüzyılda artmıştır. Sultanahmet'in son devirlerinden itibaren artmıştır. Hemşirelik mektepleri vardır. Kız hemşire mektebi vardır. Bunlar da Sultanahmet zamanı sıhhiye mektepleri açılmıştır. Ve burada zaten sadece kız talebeler alınmıştır. Bu mektepler kızların da tahsil gördüğü mektepler halini almıştır. Bu mekteplerin finansmanı nasıl oluyor? Bu mektepler paralı mı? Hayır. Zaten Sibyan Mektebi daha önce arz ettiğim gibi vakıf tarafından yapılır. Vakıflardan herkes istifade eder. Nasıl camiye parayla girilmiyorsa vakıflardan herkes istifade eder.
Öğretmen?
Öğretmenin maaşını vakıflar verir.
Kendisi verir.
Kendisi verir. Zaten bir cami sonrası bir caminin hocasını vakıf tutar. Hocaya talebelere ders vermek de şart koşulur.
Yani namaz saatleri dışındaki evet. Görevi.
Hatta ben çocukken bazı köylerde o zaman imamlar kadrolu değildi. Köylüler tutarlardı imamları maaşlı olarak. Bazı imamlarla anlaşırlardı. Çocuğunuzu da okutacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim okutup dini bilgiler vereceksiniz. Bazı hocalar mesela kabul etmezdi. Ben ancak namaz kıldırabilirim derdi. Ama çocuk da okutursa mesela ilave ona şey verirlerdi.
Maaşı ona göre belli.
Ona göre verirlerdi. Bu şartla geldin derlerdi. Ve talep hocayı sıkıştırırlardı. Çocuklarımızın için okutmuyorsun. Hmm. Yani bunu yap çünkü ellerinde. Böyle bir sistem 66'ya kadar vardı. Ondan sonra bir müddet devam etti. Paralı mektep değil. Vakıflardan herkes istifade eder. Yalnız şuna işaret etmek istiyorum. Mesela hastaneden herkes istifade edemez. Zenginler parasını verirler vakıfsa.
Nasıl belli olacak?
Bellidir o mahallede. Herkes
falan. Hayır yani herkes en yakınındaki doktordan, en yakınındaki hastaneden mi istifade eder?
Şöyle.
Hani şimdiki toplumla karşılaştırıyorum da en zenginin zaten, cebinden bile yeşil kart çıktığı bile.
Mahallelerde zaten böyle bir şey yok. Şehirlerde hastaneler var. Darüşşifa kabilinden. Buraya herkes gidip muayene olur. Ama dediğim gibi zengin ise ücret ödemek mecburiyetindedir. Fakirlerin ilaçları bedava verilir. Onu tanımıyor. Küçük yerdir. Herkes herkesi bilir. Bir de zenginler şimdiki gibi değildir. O zaman fakir olan bile kendini zengin gibi gösterip parasını verirdi. Yani şey görünmek o zaman ben fakirim istifadeli görünmek pek onur kırıcı bir durumdu. Ahlak sistemine göre öyleydi. Orası bile paralıyken mekteplerin parası olması dikkate değer. Tanzimattan sonra kurulan mekteplerin hiçbirisi paralı değildir. Bunların hepsi devlet tarafından kurulmuş. Ücretsiz mekteplerdir. Talebeden ücret alınmaz. Hatta bunlardan bazıları leylidir. Yani yatılıdır. Hı hı. Bu yatılılardan istifade etmek için çocuklar not ortalaması yani imtihanı girerler. Yüksek not alanlar leyli meccani okurlar. Parasız yatılı okurlar. Hı. Çünkü aileleri başka şehirlerdedir. Eğer imtihanı geçemezlerse bunlar gene leylidirler. Fakat meccani değildirler. Para yatırırlar. Ama yoksa, şehirde İstanbul'da evi varsa gider orada kalır.
Yoksa
okuyamaz. Burs alır. Ev kaftan Bursa'da.
Var mıdır yani burs imkanı?
Şimdiki kadar yaygın değil çünkü bu kadar talebe fazla değil. O zaman zenginler bu çocukları himaye ederlerdi. Yani şöyle, şimdi bu çocuk benim akrabamdır. Ben bir zengin yakınıma giderim. Derim ki efendim bu çocuk elinizden öpsün fakirdir. Himmetlerinizi bekler. Adam zaten böyle onun belli bir şey bütçesi vardır. Yani 3-5 fakir kızı evlendirir. 3-4 fukara gence para verir. İşte bir para ayırır. Yani belli yerlere belli şeyler dağıtmak üzere zaten zenginlerin bütçesinde ayrı yer vardır. Bunlar onu himaye ederler. Bu çocuğa filanca paşaya kapılandı derler. Yani onun kapısındadır. Zaman zaman gider elini öper. Yani onunla irtibat kurar. Yani o bu burs.
Şimdi kapılanma lafı biraz yanlış anlaşılıyor.
O zaman kapı demek yani bir kapı buldu kendine, bir imkan yeri buldu.
Güç
manasına gelir ve hürmet eder o kişiye. Yani sebebi nimeti olduğu için gider elini öper bayramlarda, o da ona hediyeler verir falan böyle. Yani çok da insanları izletir, nefsini rencide etmeden sistem bu. Ancak Tanzimat'tan sonra değil de Sultanahmet'ten itibaren paralı mektepler görüyoruz. Bu paralı mekteplerin ekserisi gayrimüslimlere ait mekteplerdir.
Şu anda da devam ediyor.
Şu anda devam ediyor. Fakat Müslümanlar için de böyle mektepler kurulmuştur. Bu mekteplerin bir kısmı Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da günümüze kadar devam etmiştir. Burada zenginler tabii ki çocuklarını okutabilmektedirler. Ve buraların tedrisatı diğerinden farklı mıdır? Değildir ama buraların hocaları biraz daha seçme hocalardır. Çünkü parası vardır mektebin. Ama dediğim gibi bu mektepler kar etmek için kurulmuş değildir. Mesela Sabataistlerin mektepleri vardı. Feyziye mektepleri o zaman. Sabataistlerin sıradan Osmanlılar aynı mekteplerde okumasını istememiş Sabataist cemaat. Onlar biliyorsunuz Müslüman görünen ama aslında ayrı bir inancı muhafaza eden insanlardır. Onlar kendi mekteplerini kurmuşlar ki çocukları Osmanlı vatandaşlarına ne Rum'a ne Ermeni'ye ne Yahudi'ye ne Müslüman'a karışmadan.
Bu da bir ayrım değil mi? Yani kendilerini ayrım. Aslında deşifre etmemişler mi?
Evet sonunda deşifre ettiler. Yani onu düşünmediler belki. O zamanki sessizlik, sükunet içinde belki ortaya çıkmaz diye düşünüldü. Bazı şey talebeler de aldılar. Yani
kamufle edecek.
Bu imajı yıkmak için mücadele ettiler. Nasıl şimdi masonlar herkes işte şöyle bazı imajlar yüklüyor, onlar o imajları temizlemek için mücadele ediyorlarsa, bunlar da bu imajı yıkmak için kendilerinden olmayan talebeler de aldılar. Biz onun için kurulmadık. Bu tamamen tesadüfür dediler. Şunu demek istiyorum. Osmanlılar'daki ücretli mektepler bir ihtiyacın neticesi olarak doğmuştur. Yani daha iyi bir tedrisat veya daha iyi para kazandıralım değil de bir takım farklılıkların, farklı unsurların eğitim görebilmesi için, tahsil görebilmesi için kurulmuştur.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Sağ olunuz bu hafta için. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. İpek Yolu.